Ayrım 14, Casuslar Mücadelesi, John le Carre, sayfa 136. Zaman konusunda benzer bir hassasiyete sahip olan müsteşar da vaktinin bu kadar çalınmasından rahatsızdı. Size daha önceden de söylemiştim, diyordu Leclerc. Dışişleri Bakanlığı operasyonlarda kullanılacak pasaportlar konusunda çok titiz. Her durumda Circus'un fikrini alıyorlar. Bildiğiniz gibi biz belli bir statüye sahip değiliz. Bu tarz şeyler için kendimi böyle nahoş durumlara düşürmekten hiç hoşlanmıyorum. Ama bizim çalışma şeklimiz hakkında zerre kadar fikirleri yok. Şubenin pasaport işlemlerini sizin özel bürünüz vasıtasıyla gerçekleştirebilir miyiz diye merak etmiştim. Böylelikle Circus'a sürekli danışma zahmeti de ortadan kalkardı. Titiz derken ne kastediyorsun? Taylor'ı başka bir isimle göreve gönderdiğimizi hatırlıyorsunuzdur. Dışişleri onun operasyon için hazırlanan pasaportunu Londra'dan ayrılmasından birkaç saat önce iptal etmiş. Korkarım Circus idari bir hata yapmış. Bu sebeple de cenaze Birleşik Krallığa vardığımda pasaport yüzünden sorun çıktı. Bu sorunu çözmek için en iyi adamlarımdan birini göndermek zorunda kaldım. Yalan söylüyordu. Bakan ısrarcı olduğu takdirde kontrolün yeni bir düzenlemeye sıcak bakacağını düşünüyorum. Müsteşar kalemiyle özel büroya açılan kapıyı gösterdi. Görevlerle konuş, bir çözüm üretin. Kulağa çok saçma geliyor. Dış işlerinde kimle temas kuruyorsunuz? De Lisle ile, dedi gururla. Genel departmanda direktör yardımcısıdır. Circus'ta da Smiley ile. Müsteşar isimleri kaydetti. Orada o kadar çok ağır top var ki kiminle konuşabileceğini kestiremiyorsun. O halde teknik konularda Circus'a başvurabilirim. Telsiz operasyonu ve onun gibi şeyler için güvenlik açısından konuyu örtbas edecek bir hikaye bulmamız iyi olacaktır. Bence en uygunu da kuramsal eğitim planı. Örtbas edecek bir hikaye mi? Anladım, yalan yani, bahsettiğim bu. Bu bir tedbir sadece. Ne yapılması gerekiyorsa yap. Circus'un konuyu bilmemesini tercih ettiğinizi düşünmüştüm. Bunu kendiniz söylediniz. Bir bütün halinde hareket edilmemesini gerektiren prensipten bahsettiniz. Ben de buna dayanarak böylesi bir fikir geliştirdim. Müsteşar tekrar kapının üzerinde duran saate baktı. Bakan oldukça zor bir gün geçirdi. Yemen konusunda sıkıntılar vardı. Sadece bu değil tabii. Woodbridge ara seçimi de var. Marjinaller konusunda hayal kırıklığına uğradı. Bir de bu ortaya çıktı. Biliyorsun vaziyet onu çok endişelendiriyor. Yani neye inanacağını bilemiyor. Sustu. Beni korkutan bu Almanlar. Göreve uygun birini bulduğundan bahsetmiştin. Koridora doğru yürüdüler. Şu anda onunla ilgili çalışıyoruz. Oyuna sokacağız. Bu gece her şey netleşecek. Müsteşarın eli bakanın odasının kapısındaydı. Çok hafif bir şekilde yüzüne ekşitti. Bir zamanlar din görevlisiydi ve düzensizliklerden hoşlanmıyordu. Bir adam böyle bir görevi niye kabul eder? Seni kastetmiyorum, onu kastediyorum. Leclerc sessiz bir şekilde başını salladı. Sanki ikisi çok yakın arkadaşlarmış gibi. Tanrı bilir, bizim anlayamayacağımız bir şey, dedi. Nasıl biri bu, hangi sınıftan? Sadece genel olarak soruyorum. Zeki biri, kendi kendini eğitmiş, Polonya kökenli. Anlıyorum, rahatlamış görünüyordu. Konuya çok hassas bir şekilde yaklaşacağız, tamam mı? Olayı fazla dramatize etme, dramatik davranışlardan nefret eder. Demek istediğim, bir budala bile tehlikenin ne olduğunu fark edebilir. İçeri girdiler. Haldane ve Lizer kafeteryada buluşan iki aşık gibi köşedeki bir masaya geçerek oturdular. Burası müşterileri cezbetmek için boş Chianti şişelerinin yeterli olacağını düşünen ve başka ayrıntılara pek fazla önem vermeyen restoranlardandı. Büyük ihtimalle ertesi gün veya daha sonraki günlerde kaybolup gidecek, kimse de farkına bile varmayacaktı. Ama şu anda yeni ve umut dolu bir şekilde varlığını sürdürürken çok da kötü bir seçenek değildi. Lizer biftek ısmarladı. Görünüşe göre bu onda alışkanlık haline gelmişti. Bifteğini yerken gayet resmi bir ifadeyle dirseklerini masaya dayamış şekilde duruyordu. Başlarda Haldane ziyaretinin gerçek amacını bir kenara bırakmış gibiydi. Savaş hakkında, şube hakkında o akşama kadar pek de hatırlamadı ama dosyalara baktığı zaman anımsadığı operasyonlar hakkında atıp tuttu. Hayatta kalmayı başaranlardan, şüphesiz ki bu üzerinde durulması gereken bir noktaydı, bahsetti. Lizer'ın aldığı kurslardan laf açtı. Telsizlere olan merakını devam ettirmiş miydi? Hayır, pek de devam ettirmemişti. Peki silahsız muharebe konusunda nasıldı? Aslında bu konuda pek fırsat çıkmamıştı karşısına. Savaş sırasında bir veya iki kez çok zor durumda kaldığını hatırlıyorum diye hatırlattı Haldane. Hollanda'da bir sıkıntı yaşamamış mıydın? Yine abesle iştigale ve eski zamanların hatıralarına dönmüşlerdi. Sert bir baş işareti yaptı. Bazı sıkıntılar oldu diye kabul etti. O zamanlar gençtim. Tam olarak ne olup bitmişti? Lizer Haldane'e baktı ve daldığı bir uykudan yeni uyanmış gibi gözlerini kırpıştırdı. Sonra da konuşmaya başladı. Savaş zamanından bu yana türlü çeşit değişime uğramış o hikayelerden biriydi bu da. Bulundukları bu küçük ve düzenli restoranın atmosferiyle tam bir tezat oluşturan ve inanılması zor bir hikayeydi. Lizer olayı yaşayan kendisi değilmiş de sanki başka birinden duymuş gibi anlatıyordu. Telsiz konuşmalarında şahit oldu bir olaydan bahsediyordu adeta. Yakalanmıştı ve kaçmıştı. Yemeden içmeden günler boyunca hayatta kalmış, birilerini öldürmüş, sonra sığınmacı olmuş ve kaçak yollardan İngiltere'ye girmişti. Bunları gayet rahat anlatıyordu. Belki savaş onun için artık bunları ifade ediyordu ya da anlattıkları doğruydu. Ama kocasının ölümünü anlatan Latin bir kadın gibi sözleri kalpten değil sadece dilinden gelenlerdi. Ondan anlatması istendiği için anlatıyordu tüm bunları ve tavırları Lökler King'lerin tersine insanları etkilemeye odaklanmış değildi. Çok uzun süredir yalnız yaşayan, insanlarla fazla iletişime geçmemiş biri gibi temkinliydi. Aksanı iyiydi fakat yabancı olduğu anlaşılıyordu. Ama bu aksanda en iyi taklitçilerin bile gözünden kaçan ses kaymaları veya ses düşmeleri yoktu. Yani insanların konuşma şeklini yakından takip ettiği belliydi. Haldane'in nazikçe konuşmasını bitirmesini bekledi. Bitirdiğinde seni ilk bulunduğun yerde nasıl yakalamışlar bunu biliyor musun diye sordu. Aralarındaki mesafe hayli fazlaydı. Lizer sanki bu sorulmaması gereken bir soruymuş gibi ifadesiz bir ses tonuyla bana hiç söylemediler dedi. ''Sen hiç kuşkusuz ihtiyacımız olan adamsın Fred. Almanlarla geçmişim var. Sanırım ne demek istediğimi anlıyorsun. Onları tanıyorsun öyle değil mi? Almanlar konusunda tecrübelisin.'' ''Sadece savaş sırasında.'' dedi Lizer. ''Okuldan bahsettiler. O şişman olan nasıl? George bilmem ne, minik, hüzünlü herif. O iyi, sağ ol. Güzel bir kızla evlenmişti.'' Sağ kolunun ön kısmını havaya kaldırarak Araplara özgü bir seksüel üstünlük işareti yaptı ve imalı bir şekilde gülümsedi. ''Yüce Tanrım'' dedi yine gülerek, ''ah biz ufak adamlar, her şeye sahip olmak isteriz.'' İşte bu söylenmemesi gereken yanlış bir sözdü. Haldane'in beklediği de sanki buydu. Uzun bir süre boyunca Lizer'ı seyretti. Sessizlik iyice fark edilir duruma gelmişti. Birden ayağa kalktı, aniden öfkelenmişti. Lizer'ın aptal sırıtışına, bu ucuz basit cinsel esprilere, anlamsız küfürlere ve özel bir insana yönelik bu iğrenç alaylara çok kızmıştı. ''Bunları söylemesen iyi olurdu. George Smiley benim arkadaşım olur.'' Garsonu çağırdı ve hesabı ödedi. Lizer elinde White Lady'siyle şaşkın bir halde bir başına kala kalmış ve endişe içindeki kahverengi gözleri Haldane'in az önce aniden çıkıp gittiği kapıya kilitlenmişti. Sonunda Lizer da lokantadan ayrılarak yaya köprüsüne doğru yöneldi ve karanlıkta yağmurda yürürken köprünün altında sokak lambalarının aydınlattığı caddeye ve akıp giden trafiğe baktı. Garajı yolun karşısındaydı. Yan yana dizili benzin pompaları ışıklandırılmıştı ve kule kısmının üzerine de 60 wattlık ampullerle bir kırmızı bir yeşil yanacak şekilde hazırlanmış bir kalp kondurulmuştu. Parlak bir ışıkla aydınlanan büroya girdi ve çocuğa bir şeyler söyledikten sonra yavaşça üst kata yüksek sesli müziğin geldiği yere doğru yöneldi. Haldane, Lizer gözden kaybolana kadar bekledi ve ardından taksi çağırmak üzere lokantaya geri döndü. Kadın gramofonu açmıştı, koltukta oturmuş bir şeyler içiyor, bir yandan da çalan dans müziğini dinliyordu. ''Geç kaldın'' dedi, ''açlıktan ölüyorum.'' Lizer kadını öptü, ''sen yemişsin bile'' dedi, ''yediğin yemeğin kokusunu alabiliyorum.'' ''Sadece bir şeyler atıştırdım Beth, mecbur kaldım, bir adam geldi, biz de bir şeyler içtik.'' ''Yalancı.'' Adam gülümsedi, ''saçmalama Betty. Biz yemeğe çıkacaktık, hatırlıyorsun değil mi?'' ''Adam kimdi?'' ''Daire çok temizdi. Perdeler ve halılar çiçek desenliydi. Cilalı yüzeyler ise dantellerle örtülüydü. Her şey koruma altındaydı. Vazolar, lambalar, küllükler, hepsi sanki Lizer'ın hayattan beklediği tek şey şiddetli bir çarpışmaymış gibi dikkatle koruma altına alınmıştı. Antikaları çağrıştıran şeyleri seviyordu. Mobilyalardaki ahşap oymalara ve lambaların dökme demirden braketlerine bakıldığında bunu anlamak kolaydı. Altın çerçeveli bir ayna, ahşap ve alçıdan yapılmış oymalı bir tablo ve cam bir muhafaza içinde yeni, pandüllü bir saat vardı. İçki dolabını açar açmaz müzik kutusunun nameleri salonu doldurdu. Sanki ilaç hazırlayan bir adam gibi büyük dikkatle kendine bir White Lady hazırladı. Betty onu seyrediyor ve bardağını bir eliyle partilerini tutar gibi tutup kalçasını müziğin ritmine göre hareket ettiriyordu. Ancak partneri Lizer değildi. ''Adam kimdi?'' diye sorusunu tekrarladı. Lizer sırtını bir asker gibi dimdik hale getirip pencerenin önünde dikilmeye başlamıştı. Çatıda duran ve kırmızı yeşil renkte yanıp sönen kalp etraftaki evlerin duvarlarını ve köprünün ayaklarını aydınlatıyor, caddenin ıslak zemini üzerinde titreşen ışıklara sebep oluyordu. Evlerin ötesinde oluklu kiremitlerle inşa edilmiş kilisenin sivri uçlu tepesi görünüyordu. Kilisenin arkasında ise sadece gökyüzü vardı. Bazen her şeyin yok olduğunu ve geriye sadece kilisenin kaldığını, Londra semalarının da yanan bir şehrin alevleriyle tutuştuğunu zihninde canlandırırdı. ''Tanrım, bugün gerçekten çok neşelisin.'' Kilise çanının sesi banttan çalıyordu ve trafiğin gürültüsünü bastırması için de sesi iyice yükseltilmişti. Lizer araba farlarından yayılan ışık huzmelerinin yağmur damlaları altında yeşil ve kırmızı renge bürünerek asfalt yolda nasıl dans ettiklerini görebiliyordu. ''Hadi Fred, dans edelim.''
''Bir dakika Beth.''
''Of Tanrı aşkına, senin neyin var? Bir içki daha içme, her şeyi unut.'' Müziğin ritmine uygun olarak bir ayağını halının üstünde sürüklediğini ve bileziğinin bitmek bilmeyen şıngırtısını duyabiliyordu. ''Dans edelim Tanrı aşkına.'' Beth sözleri ağzında geveleyerek konuşur, cümlenin son hecelerini normalden fazla uzatırdı. Yatakta da aynı tavrı takınırdı. Sanki kendi cebinden para çıkacakmış ya da bu işten zevk alanlar sadece erkekler ve acı çekenler de kadınlarmış gibi bir his uyandırırdı karşısındakinde. Beth plağı durdurdu. Gramofon iğnesini kaldırırken dikkatsiz davranmıştı. Hoparlörden iğnenin plağa sürtünürken çıkardığı ses geldi. ''Bana bak, neyin var senin?''
''Hiçbir şeyim yok dedim ya, sadece zor bir gün geçirdim, hepsi bu. Sonra şu bay bilmem ne geldi, daha önceden tanıdığım biriymiş.''
''Sana deminden beri sorup duruyorum, kimmiş o, kadın mı yoksa fahişe miydi?''
''Hayır, Betty bir erkekti.''
Betty onun yanına pencereye geldi ve ilgisiz bir şekilde dirseği de onu dürttü. ''O halde bu manzarada böylesine ilgini çeken ne? Bir sürü küçük, berbat ev. Bu evlerden nefret ettiğini söylerdin hep. Her neyse, bu adam kimmiş?''
''Büyük şirketlerden birinin adamı.''
''Ve seni mi istiyorlar?''
''Evet, bana bir teklifleri varmış.''
''Hey Tanrım, lanet bir Polonyalıyı kim ister ki?''
İçinde bir şeyler kıpırdanmıştı.
''Ama istiyorlar.'' ''Birisi bankaya gelip seninle ilgili sorular sordu. Mr. Downey'in ofisinde birlikte oturdular. Başın belada değil mi?''
Lizer onun paltosunu aldı ve giymesine yardım etti. Paltonun kolları geniş kesimli olduğundan kolaylıkla giyilebiliyordu. ''Tanrı aşkına, o garsonların ortada dolandığı yeni yer olmasın.''
Orası güzel değil mi? Oradan hoşlandığını düşünmüştüm. Dans da edebilirsin, dansı seviyorsun. Peki nereye gitmek istersin? Seninle mi? Tanrı aşkına, sadece birazcık yaşam dolu bir yer olsun yeter.
Lizer ona baktı, kapıyı açık tutuyordu, birden gülümsedi. Tamam Beth, bu senin gecen, git ve arabayı çalıştır. Ben bir masa ayırtacağım.
Ona arabanın anahtarlarını verdi.
Bir yer biliyorum, harika bir yer.
Başına bir şey mi düştü senin?
Arabayı sen kullanabilirsin, felekten bir gece çalacağız.
Telefona gitti.
Haldane şubeye döndüğünde saat neredeyse 11 olmak üzereydi. Leclerc ve Avery onu bekliyorlardı. Carol ise özel büroda bazı belgeleri daktüre ediyordu.
Daha erken geleceğini düşünmüştüm dedi Leclerc.
Haberler iyi değil. İşi almayacağını söyledi. Bence bir sonraki seçeneği kendin değerlendirmelisin. Bu artık benim yapabileceğim bir şey değil.
Rahatsız olmuş gibi görünmüyordu. Koltuğa oturdu. Avery ve Leclerc şüpheyle ona bakıyorlardı.
Para teklif ettin mi diye sordu en sonunda Leclerc. 5000 pound'a kadar teklif etme yetkimiz vardı.
Elbette para teklif ettim. Size ilgilenmediğini söylüyorum. Daha önce hiç görmediğim kadar tuhaf biri.
Üzgünüm, bunu niye söylediğini bilmiyordu.
Carol'ın daktilosunun sesini duyabiliyorlardı. Leclerc şimdi ne yapacağız peki diye sordu.
Hiçbir fikrim yok. Huzursuzlukla saatine baktı. Başkaları da olmalı, kesinlikle olmalı.
Bizim kayıtlarımızda yok. Bu özelliklere sahip biri yani. Belçikalılar, İsveçliler, Fransızlar var. Ama Almanca konuşan ve teknik bilgiye sahip tek kişi Lizer. Kağıt üzerinde tek seçenek o.
Genç sayılır ama tecrübeli. Kastettiğin bu mu?
Evet öyle. Adamımız tecrübeli olmalı. Yeni birini eğitecek, yeni tesisler arayacak vaktimiz yok. En iyisi Circus'a başvurmak. Onlar birini bulurlar.
Bunu yapamayız dedi Avery.
O nasıl biriydi diye ısrar etti Leclerc. Umudunu kaybetmek istemiyordu. Slav ırkında sık rastlanan bir görünüşü var. Ufak tefek. Sanki Rittmeister'mış gibi davranıyor.
Dipnot gerçek adı Manfred Freiherr von Richthofen olan dünyanın gelmiş geçmiş en iyi savaş pilotu. Birinci Dünya Savaşı'nda tek başına 80 uçak düşürmüştür.
Bence çok itici.
Hesap pusulasını bulabilmek için ceplerini yokladı.
Bir bahisçi gibi giyiniyor. Gerçi bunların hepsi öyle giyiniyordur. Bunu sana mı muhasebeye mi vereyim?
Peki güvenilir mi?
Olmaması için bir sebep yok.
Durumun aciliyetinden bahsettin mi? Yeni bağlılıklardan ve o tarz şeylerden.
O eski bağlılıkları daha cazip buluyor.
Hesap pusulasını masanın üzerine koydu.
Siyaset. Bu mültecilerden bazıları çok...
Siyaset hakkında da konuştuk. O tarz bir mülteci değil. Kendini bizden biri, yani bir İngiliz olarak görüyor. Ne yapmasını bekliyordun? Polonya krallığına sadakat yemini etmesini mi?
Yine saatine baktı. Haldane'in bu lakaytlığına çok kızan Leclerc birden kendini kaybetti.
Sen onu görevlendirmeyi hiç istemedin. Durumdan memnunsun, bunu yüzünden anlayabiliyorum. Yüce Tanrım, şubeye ne olacak? Burası sana hiçbir şey ifade etmiyor mu? Artık şubeye inanmıyorsun, onu aldırmıyorsun. Beni küçümsüyorsun.
Kim inanıyor ki diye sordu Haldane hor gören bir tavırla. Sen kendin söyledin, biz sadece işimizi yapıyoruz.
Ben inanıyorum dedi Avery.
Haldane tam cevap verecekti ki yeşil telefon çaldı.
Bakanlıktan arıyorlardır dedi Leclerc. Ben onlara ne diyeceğim şimdi?
Haldane onu seyrediyordu. Ahizeyi kaldırdı, kulağına yaklaştırdı ve sonra telefonu Haldane'e doğru uzattı.
Santral, ne diye yeşil hattan arıyorlar ki? Birisi yüzbaşı Hawkins'i istiyormuş, bu sensin değil mi?
Haldane zayıf yüzünde en ufak bir duygu belirtisi olmadan dinledi. En sonunda,
sanırım olur, birini bulabiliriz. Sorun değil, yarın 11'de, lütfen vaktinde burada ol.
Telefonu kapattı. İnce bir perdeyle kapatılmış pencereden süzülen ışık iyice azalmıştı. Yağmur hiç durmadan yağmaya devam ediyordu.
Lizer'dı. İşi yapmaya karar vermiş. Yokluğunda garajına bakabilecek birini bulabilir miyiz diye soruyor.
Leclerc ona şaşkınlık içinde bakıyordu. Duyduğu sevinç yüzünden yüzü neredeyse komik denebilecek bir şekil almıştı.
''Bunu biliyordum.'' diye bağırdı. Küçük elini ona doğru uzattı. ''Adrian, çok özür dilerim. Seni yanlış değerlendirdim. Seni gönülden kutluyorum.''
''Neden kabul etti?'' diye sordu Avery heyecanlı. ''Fikrini değiştiren ne oldu acaba?''
''Ajanlar yaptıkları şeyi neden yaparlar? Bizler niye yaparız?''
Haldane yerine oturdu. Arkadaşları çoktan bu dünyayı terk etmiş biri gibi yaşlı ama bilge görünüyordu. ''Niye razı olurlar veya niye reddederler? Neden yalan söylerler ya da gerçeği söylerler? İçimizden herhangi biri bunları niye yapar?'' Tekrar öksürmeye başladı. ''Belki işi ona yeterli gelmiyordur. Ya da sebep Almanlardır, onlardan nefret ediyordur.'' Söylediği şey buydu. Buna çok fazla prim vermiyorum doğrusu. Bizi yüzüstü bırakmak istemediğini söyledi. Kendini kastediyordu sanırım. Löklerke bakarak, savaş kuralları, bu kurallar geçerli olacak değil mi diye ekledi. Löklerk bakanlığı arıyordu. Avery özel büroya geçti. Carol ayakta duruyordu. Neler oluyor diye sordu hemen. Bu heyecan da neyin nesi?
Lizer.
Avery kapıyı kapattı. Gitmeyi kabul etti. Ona sarılmak için kollarını uzattı. Bu ilk olacaktı. Neden?
Almanlardan nefret ettiğini söylemiş. Ama ben sebebin para olduğunu tahmin ediyorum.
Bu iyi bir şey mi?
Avery bilmiş bir ifadeyle sırıttı. Diğer tarafa göre daha fazla para ödeyebildiğimiz müddetçe iyi.
Karına gitmen gerekmiyor mu diye sordu Carol sertçe. Niye burada kaldığını anlamıyorum.
Operasyon yüzünden.
Avery odasına döndü. Carol iyi geceler bile dememişti.
Lizer Ayze'yi yerine koydu. Birden ortalık çok sessizleşmişti. Çatıda yanan ışıklar sönmüş, oda karanlığa bürünmüştü. Tüm zihinsel gücü sadece ve sadece ikinci bir akşam yemeği yeme olasılığına odaklanmış gibi kaşlarını çattı ve hızla merdivenlerden aşağı indi.
14. ayrımın sonu. Sayfa 145.